Sevgi Öğretmeni 9. Bölüm Babanın Tahtında 80. Yusuf'un Mezarında İsa sonunda dinleniyordu. İşkence ve hakaretlerle dolu uzun gün artık sona ermişti. Batan güneşin ışıkları Sept gününün başlangıcını ilan ettiğinde Tanrı'nın oğlu Yusuf'un mezarında sessizce yatıyordu. Görevi tamamlanmıştı. Sept gününün kutsal saatler boyunca mezarda dinleniyordu. Allah ve oğul, başlangıçta dünyayı ve evreni yarattıktan sonra Sept günü dinlenmişlerdi. Yer ve gök bütün öğeleriyle tamamlandı. Bu görkemli manzara karşısında sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığrışırken, yaratıcı ve gökyüzünün kutsal melekleri sevindiler. Şimdi İsa, mezarda insanları kurtarma hizmetini bitirmiş olmanın verdiği rahatlıkla dinleniyordu. Yeryüzünde İsa'yı sevenler üzgün olmalarına rağmen gökyüzünde sevinç vardı. Gökyüzü meleklerinin gördüğü bu görkemli manzara geleceğin güvencesiydi. Yeniden düzenlenen bir yaratılış, günahı yendiği için bir daha hiç günaha düşmeyecek şekilde kurtarılan insanlık ırkı, İsa tarafından yerine getirilen bu kurtuluş işinin meyveleri Allah'la birlikte gökyüzü melekleri tarafından da görüldü. Bu mutlu olay, İsa'nın Golgota'da öldüğü günle bağlantılıdır. Çünkü onun işleri kusursuzdur. Onun yaptığı her şey ebediyen olacaktır. Allah'ın eski çağlardan beri, eski peygamberler aracılığıyla bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzeleceği zamana dek, İsa'nın Yusuf'un mezarında dinlendiği, yaratılışın Sept günü, barışın ve sevincin günü olarak kalacaktır. Yeryüzü ve gökyüzü bütünleşerek Allah'ı övecek, kurtulmuş olan uluslarsa bir gökyüzü bütünleşerek Allah'ı övecek. Kurtulmuş olan uluslarsa bir septten diğerine övgü dolu ilahilerle Allah'a ve Allah'ın kuzusuna neşe içinde ibadet edeceklerdir. İsa'nın çarmıha gerildiği gün yaşanan son olaylarda kutsal yazının gerçekleştiğinin kanıtı görüldü ve Mesih'in ilahiliğinin yeni tanıkları oldu. Karanlık, çarmıhın üzerinden uzaklaştığında ve kurtarıcı son nefesini verirken "tamamlandı" diye haykırdığında, bunun hemen ardından bir başka haykırış daha duyuldu. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Bu sözler fısıltıyla söylenmedi. Herkesin dikkati bu sözlerin söylendiği yöne çevrildi. Bunu kim söylemişti? Bunu söyleyen Romalı yüzbaşıydı. Kurtarıcının ilahi sabrı ve dudaklarındaki bu zafer haykırışıyla ani ölümü bu putperest adamı etkilemişti. Yüzbaşı, çarmıhın üzerindeki İsa'nın yaralı bedeninde Tanrı'nın oğlunun varlığını fark etmişti. İmanını açıkça bildirmekten çekinmedi. Böylece kurtarıcının mücadelesinin boşuna olmadığı yeniden kanıtlanmış oldu. Kurtarıcının çarmıha gerildiği gün birbirlerinden tamamen farklı üç kişi imanlarını bildirmişlerdi. Romalı askerlerin komutanı olan yüzbaşı, İsa'nın çarmıhını taşıyan adam ve İsa ile birlikte çarmıha gerilen adam. Akşam yaklaşırken çarmıhın üzerine garip bir sessizlik çöktü. Kalabalık dağılmıştı. Birçoğu Kudüs'e döndü ve kalabalığın o anki ruh hali sabah geldiklerindekinden çok daha farklıydı. Birçok kimse İsa'dan nefret ettikleri için değil, sadece merak ettikleri için onun çarmıha gerildiği yere gelmişlerdi. Onlar hala hahamlarının iddialarına inanıyor ve İsa'ya suçlu gözüyle bakıyorlardı. İsa'ya karşı bu çeteyle birleşmişlerdi. Fakat yeryüzü karanlığa gömüldüğünde vicdan azabı duydular ve yaptıkları bu büyük hatadan dolayı suçluluk duygusuna kapıldılar. Onların alaycı ve gürültülü bağırışmaları bu korkunç karanlık karşısında sona ermişti. Karanlık yeniden aydınlığa döndüğünde ciddi bir suskunlukla evlerine döndüler. Hahamların iddialarının yanlış olduğunu ve İsa'nın hilekar biri olmadığını anladılar. Birkaç hafta sonra Petrus, Pentekost bayramında vaaz verdiğinde İsa'ya inanan binlerce kişinin arasında onlar da yer aldılar. Fakat Yahudi liderler tanık oldukları bu olaylara rağmen asla değişmediler. İsa'ya karşı duydukları nefret hiç azalmadı. Hahamların ve din bilginlerinin düşüncelerindeki karanlık, İsa çarmıha gerilirken yeryüzüne çöken karanlıktan bile daha koyuydu. İsa doğduğunda gökteki yıldız ona tanıklık etmişti ve onun yattığı yemliğe dek bilginlere rehberlik etti. Gökyüzü melekleri ona tanıklık etmişti ve Betlehem tepelerinde ona övgü dolu ilahiler söylediler. Göl onun sesini tanıyordu ve onun buyruğunu dinledi. Ölüm ve hastalık onun yetkisini tanıyordu ve kurbanlarını onun ellerine teslim ettiler. Güneş, onun ölümünden duyduğu büyük acıdan dolayı ışınlarını yeryüzünden geri çekti. Kayalar onu tanıyordu ve onun haykırışıyla parçalanıp düştüler. Doğa onu tanıyordu ve onun ilahiliğine tanık oldu. Fakat hahamlar ve din bilginleri Tanrı'nın oğlunu tanımıyorlardı. Hahamlar ve bilginleri hala huzursuzdular. İsa'yı ölüme göndererek amaçlarına ulaşmışlardı. Fakat bekledikleri zafer duygusunu hissedememişlerdi. Bundan sonra ne olacağı konusunda endişeliydiler. İsa'nın şu haykırışlarını duymuşlardı. Tamamlandı ve ruhumu ellerine teslim ediyorum. Kayaların yuvarlandığını ve büyük bir sarsıntı olduğunu görmüşlerdi. Bu yüzden korkuya ve huzursuzluğa kapıldılar. İsa'nın yeryüzündeki yaşam boyunca insanların üzerindeki bıraktığı olumlu etkiyi kıskanmışlardı. Mesih'ten şimdi yeryüzünde yaşadığı dönemdekinden daha fazla korkuyorlardı. Yaptıkları bu ışın sonucunda başlarına gelecek akıbet onlar şimdiden korkutuyordu. Sept günü olduğu için onun bedenini çarmığın üzerinde bırakmayacaklardı. Sept vakti yaklaşıyordu ve cesetlerin çarmıh üzerinde kalması Sept'in kutsallığını bozardı. Yahudiler bunu bahane ederek Pilatus'tan ölümün hızlandırılması için çarmıha gerilenlerin cesetlerinin gün batımından önce çarmıhtan kaldırılmasını istediler. Yahudi liderler gibi Pilatus da İsa'nın bedeninin çarmıhın üzerinde kalmasını istemiyordu. Pilatus'un onayı alınarak hemen ölmeleri için diğer iki adamın bacakları kırıldı. Fakat İsa'nın zaten ölmüş olduğu görüldü. Mesih hakkında gördükleri ve duydukları şeyler askerleri etkilemişti. Bu yüzden onun bacaklarını kırmaktan çekindiler. Böylece Allah'ın kuzusunun kurban edilmesiyle fısıh yasası yerine gelmiş oldu. Sabaha dek ondan bir şey bırakmayacak, kemiklerinden hiçbirini kırmayacak. Fısıh kurbanını bütün kuralları uyarınca kesmelidir. Hahamlar ve din bilginleri İsa'nın bu kadar çabuk ölmesine şaşırdılar. Çarmıha gerilen bir kişinin ölmesi uzun zaman alıyordu. Onun ne zaman öldüğünü tespit etmek zor oluyordu. Çarmıha gerildikten sonra 6 saat içinde bir kişinin öldüğü duyulmamış bir şeydi. Hahamlar İsa'nın öldüğünden emin olmak istiyorlardı. Bu yüzden askerlerden birinin kurtarıcının bedenine bir mızrak saplamasını istediler. Mızrakla açılan yaradan kan ve su aktı. Bunu oradaki herkes gördü. Yuhanna bu olayı şöyle açıkladı. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu, söylediğini bilir ve siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar, onun bir tek kemiği kırılmayacaktır diye yazan kutsal yazının yerine gelmesi için olmuştur. Yine başka bir yazıda, bedenini deştikleri adama bakacaklar, deniyor. Mesih'in dirilişinden sonra hahamlar ve din bilginleri onun çarmıhta ölmediği, sadece bayıldığı ve sonradan tekrar kendisine geldiğine ilişkin söylentiler yaymaya başladılar. Diğer bir söylenti de mezara et ve kemikten gibi görünen fakat gerçek olmayan bir bedenin konulduğu yönündeydi. Romalı askerlerin onun bedenini mızrakla delmeleri bu iddianın yanlış olduğunu kanıtladı. Bacaklarını kırmadılar çünkü zaten ölmüştü. Askerler hahamları memnun etmek için onun böğrünü deldiler. İsa o ana dek ölmemiş olsaydı bile mızrağın açtığı bu yaradan dolayı ölürdü. Fakat İsa'nın ölümüne sebep olan mızrağın açtığı yara ya da ölümün verdiği acı değildi. Son nefesini verirken yüksek sesle haykırışı ve bedeninden akan kan ve su İsa'nın yüreğinin kırık olduğunu açıkça bildiriyordu. O, dünyanın günahı yüzünden kendi canını vermişti. Mesih'in ölümüyle öğrenciler umutlarını yitirdiler. Onun kapalı olan göz kapaklarına ve göğsünün üzerine cansızca düşen başına, kanlı saçlarına, dilinmiş olan ellerine ve ayaklarına baktılar ve tarifsiz bir acı duydular. Son ana dek onun öleceğine inanmıyorlardı. Onun gerçekten öldüğüne inanamıyorlardı. Duydukları derin üzüntüden dolayı Mesih'in bu olayın gerçekleşeceğini önceden bildirdiği sözlerini hatırlayamadılar. Mesih'in sözlerinden başka hiçbir şey onları teselli edemezdi. Onlar sadece çarmıhı ve onun üzerinde ölen kurtarıcıyı gördüler. Gelecek onlara karanlık ve umutsuzlukla dolu görünüyordu. onların İsa'ya duydukları inanç kaybolmuştu. Fakat onu şimdi daha önce olmadığı kadar seviyorlardı. Ona duydukları sevginin büyüklüğünü, onun kendileri için ne kadar değerli bir kişi olduğunu ve varlığına ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını şimdi daha iyi anlıyorlardı. Mesih'in ölmüş olan bedeni bile onlar için çok değerliydi. Onun bedenin gerektiği gibi gömülmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyi istiyorlardı. Sadece bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. İsa Roma yönetimine karşı gelmek suçundan mahkum edilmişti. Bu tür suçlardan dolayı ölüm cezası alanların bedenleri sadece önceden belirlenmiş olan özel bir yere gömülmek üzere teslim ediliyordu. Öğrenci Yuhanna celileli kadınlarla birlikte çarmıhın bulunduğu yerde kaldı. Rabbin bedenini duyarsız askerlerin eline teslim ederek bilinmeyen bir mezara gömülmesine razı olamazlardı. Buna karşın bunu önleyemezlerdi. Çünkü Yahudilerin ve Pilatus'un üzerinde hiçbir etkileri yoktu. Bu acil durumda Aramatyalı Yusuf ve Nikodim öğrencilere yardım etmek için geldiler. Onların her ikisi de Yahudi Yüksek Kurulu'nun üyesiydiler ve Pilatus'u tanıyorlardı. Ayrıca zenginlerdi ve büyük bir saygınlıkları vardı. Bu kişiler Mesih'in bedeninin onurlu bir şekilde gömülmesine karar verdiler. Yusuf ani bir kararla Pilatus'un yanına gitti ve İsa'nın naaşını istedi. Pilatus, İsa'nın öldüğünü ilk kez o an duydu. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili farklı haberler alıyordu. Fakat İsa'nın öldüğü ona kasten bildirilmemişti. Hahamlar ve din bilginleri İsa'nın öğrencilerine aldanmaması konusunda Pilatus'u uyarmışlardı. Bundan dolayı Pilatus, Yusuf'un bu isteğini duyduğunda duyduklarının gerçek olup olmadığını öğrenmek için çarmıhın yanında görevli olan yüzbaşıyı yanına çağırdı. Yüzbaşı, Yusuf'un anlattıklarını doğruladı. Yusuf'un isteği yerine getirildi. Yuhanna'nın öğretmeninin gömülmesiyle ilgili sıkıntısı devam ederken, Yusuf, Mesih'in bedenini çarmıhtan alma konusunda Pilatus'un buyruğuyla döndü. Nikodim ise İsa'nın bedenini mumyalamak için çok değerli mür ve sarı sabır karışımı getirdi. Tüm Kudüs'ün en onurlu kişileri bile öldüklerinde bu kadar çok saygı görmezlerdi. Öğrenciler bu zengin liderlerin de Mesih'in gömülmesine kendileri kadar ilgi göstermelerine şaşırdılar. Ne Yusuf ne de Nikodim İsa yaşadığında kurtarıcıyı açıkça kabul etmişti. Bunu yaptıkları takdirde yüksek kuruldan dışlanacaklarını biliyorlardı. Ayrıca kurulun üzerindeki etkileriyle onu korumayı umuyorlardı. Bir süre için başarılı olmuş gibi göründüler. Fakat Nikodim ve Yusuf'un İsa'dan yana olduklarını gören ve yüreği kötülükle dolu olan hahamlar onların bu planlarını engellediler. İsa onların yokluğunda tutuklandı ve ölüme mahkum edildi. Yusuf ve Nikodim İsa'nın ölümünden sonra ona duydukları ilgiyi gizlemediler. Öğrenciler İsa'nın yolundan gittiklerini açıkça göstermekten çekinmelerine rağmen Yusuf ve Nikodim onlara yardım etmek için cesurca geldiler. O anlarda bu zengin ve saygın insanların yardımına büyük ölçüde ihtiyaç vardı. Yoksul öğrencilerin yapmalarının imkansız olduğu şeyleri onlar yapabilirlerdi. Onların zenginliği ve saygınlığı öğrencileri hahamların ve din bilginlerinin kötülüklerinden büyük ölçüde korudu. Büyük bir dikkatle ve saygıyla İsa'nın bedenini çarmıhtan kendi elleriyle aldılar. İsa'nın yaralı bedenini gördüklerinde yürekleri sızladı ve gözyaşı döktüler. Yusuf'un bir kaya içine oyulmuş yeni bir mezarı vardı. Bu mezarı kendisi için saklıyordu. Fakat bu mezar Golgota'ya yakın olduğu için onu İsa için hazırladı. Nikodim tarafından getirilen baharatlarla İsa'nın bedeni yağlanarak beyaz ketenden temiz bir beze sarıldı ve mezara getirildi. Burada İsa'nın üç öğrencisi de bedenini sararak düzgün bir hale getirdiler ve delinmiş ellerini göğsünün üzerinde birleştirdiler. Celileli kadınlar geldiklerinde çok sevdikleri öğretmenleri için yapılabilecek her şeyin yapıldığını gördüler. Sonra mezarı kapamakta kullanılan ağır taşı ve kurtarıcının artık huzur içinde bırakıldığını gördüler. Kadınlar son olarak çarmıhın yanında bulunmuşlardı ve şimdi de mezarın başındaydılar. Akşamın karanlığı yaklaşırken hala mezarın başındaydılar ve çok sevdikleri kurtarıcı için gözyaşı döküyorlardı. Evlerine döndüler. Ve sept günü Allah'ın buyruğu uyarınca dinlediler. Bu, yüreği büyük bir üzüntüyle dolu olan öğrenciler için olduğu kadar hahamlar, din bilginleri ve diğer halk içinde unutulmayacak bir sept günü olmuştu. hazırlık gününün akşamında gün batımında çalan boru septin başladığını işaret ediyordu. Fısığın işaret ettiği kişi, hahamlar ve din bilginlerinin kirli elleriyle öldürülüp Yusuf'un mezarında yatarken fısıh yüzyıllardır süregelen bir şekilde kutlandı. Sept günü tapınağın avlusu ibadet edenlerle doldu. Golgota'da İsa ile alay eden başkâhin gösterişli cübbesini giymiş, görevini yerine getiriyordu. Hahamlar beyaz sarıklarını takmışlardı. Fakat öküzler ve keçiler günah sunusu olarak getirildiklerinde orada bulunan bazı kişiler kendilerini huzursuz hissediyorlardı. Karanlığın kaldırıldığını ve dünyanın günahı için sonsuz adağın kurban edildiğini anlayamamışlardı. Ayrıca sembolik ibadetlerinin de artık hiçbir değeri kalmadığını bilmiyorlardı. Fakat bu hizmet daha önce hiçbir kez bu kadar karmaşık duygular içinde yerine getirilmemişti. Her zamanki gibi yüksek sesle boru çalınıyor ve müzik aletleri eşliğinde ilahiler söyleniyordu. Fakat ortamda bir gariplik vardı. Birbiri ardına herkes bunun nedenini soruyordu. Tapınağın kutsal bölümü o zamana dek dikkatle korunmuştu. Fakat onu şimdi herkes görebiliyordu. Saf ketenden yapılmış ve altın, mor ipliklerle zengince işlenmiş ağır duvar örtüsü baştan aşağı yırtılmıştı. Allah'ın kutsal odası artık herkesin görüşüne açılmıştı. Allah'ın görkemini bildirmek için başkâhinle bir araya geldiği, o ana dek Allah'ın dinleme odası olarak hizmet eden bu yer artık herkesin rahatça görebileceği bir yer olmuştu. Burası artık tüm kutsallığını yitirmişti. Hahamlar bu sıkıntılı ortam içinde sunakta görev yaptılar. Kutsal yerin sırrının açığa çıkması başlarına gelecek felaketi onlara işaret ediyordu. Bu onları son derece korkutuyordu. Birçok kişi Golgota'da meydana gelen olayları düşünüyordu. Bir sanın çarmıha gerilmesinden dirilişine varıncaya dek birçok kişi peygamberliklerin gerçek anlamını öğrenmek için kutsal yazıları okumaya başladı. Bazıları fısıh bayramının gerçek anlamını araştırmaya başladı. Diğerleri aradıkları kişinin o olmadığına hükmetti. Yine bazıları onun gerçek Mesih olduğuna ilişkin kanıtlar bulmaya çalıştılar. Farklı konularda araştırma yapmalarına rağmen hepsi de tek bir gerçeğin farkına vardılar. Son birkaç gün içinde kutsal yazıda geçen peygamberlikler yerine gelmişti ve çarmıha gerilen kişi dünyanın kurtarıcısıydı. Bu ibadete katılanlardan birçoğu bir daha hiç fısıh kutlamalarına katılmadı. Hatta hahamların bazıları bile İsa'nın gerçek karakterinin farkına vardılar. Kutsal yazıyı araştırmaları sonuçsuz kalmadı ve dirilişinden sonra onu Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettiler. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören Nikodim, onun Zeytin Dağı'ndaki gecede söylediği sözleri hatırladı. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Mesih'in mezarda yattığı o sept gününde Nikodim'in bu sözler üzerinde düşünme fırsatı olmuştu. Düşünceleri şimdi ilahi bir şekilde aydınlandı ve İsa'nın sözleri artık onun için bir sır olmaktan çıktı. Yeryüzündeki yaşamı boyunca Mesih'e yakın olmamasının kendisi için ne büyük bir kayıp olduğunu hissetti. Şimdi Golgota'da meydana gelen olaylar aklına geldi. İsa'nın kendisini çarmıha gerenler için ettiği dua ve çarmıha gerilen hayduta verdiği cevap bu bilgili kurul üyesinin yüreğini derinden etkilemişti. Ve tekrar kurtarıcıya gönül gözüyle baktığında onun dünyaya yaşam veren şu sözlerini duydu. Tamamlandı. Yeniden karanlık gökyüzüne, tapınağın yırtılan örtüsüne ve yuvarlanan kayalara baktığında imanı sonsuza dek sağlamlaştı. Öğrencilerin umutlarını yok eden olay, Yusuf ve Nikodim'i İsa'nın ilahiliğine daha çok ikna etti ve imanlarının sağlamlığı sayesinde korkularını yendiler. Mezarda yatan Mesih, halkın ilgisini daha önce hiç bu kadar çok çekmemişti. Halk eskiden alıştığı gibi tapınağın avlusuna hastalarını ve acı çekenleri getiriyor, Nasıralı İsa'nın nerede olduğunu bilen var mı? Diye soruyordu. Hastaları iyileştiren ve ölüleri dirilten kişiyi görmek için birçok kimse çok uzaklardan gelmişti. Her yandan büyük doktor Mesih'i istiyoruz diye feryatlar yükseliyordu. Böyle durumlarda cüzam belirtisi görülen kişiler hahamlar tarafından muayene ediliyordu. Birçok kimseye eşlerinin, çocuklarının ya da arkadaşlarının cüzamlı olduğu bildiriliyordu. Bunun üzerine bu zavallılar yuvalarını terk etmek, kendilerine bakan dostlarından ayrılmak zorunda kalıyorlar ve çevrelerinde kendilerine yaklaşan yabancılara cüzdanlı olduklarını, kirli, kirli diye bağırarak uyarmaları gerekiyordu. İsa'nın şifa dağıtan elleri hiçbir zaman bu iğrenç cüzam hastalığına yakalanan insanlara dokunmaktan kaçınmamıştı. Şimdi ise bu eller göğsünde hareketsizce duruyordu. Teselli dolu şu sözleri söyleyen dudakları ise şimdi sessizdi. İsterim, temiz ol. Birçok kimse hahamlardan merhamet ve yardım diledi. Fakat boşunaydı. Onlar yaşayan Mesih'i tekrar aralarında görmek istiyorlardı. Israrla onu istiyorlardı. Geri dönmek istemiyorlardı. Fakat hastalarını getirenlerin hepsi de tapınağın girişinde bekleyen askerler tarafından geri çevrildiler ve oradan uzaklaştırıldılar. Kurtarıcı tarafından iyileştirilmeyi umarak gelen hasta ve acı çeken insanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Şehrin cadde ve sokakları yas tutanlarla doluydu. İsa'nın şifalı dokunuşundan yoksun olan hastalar ölüyordu. Hekimlerin çabalan boşunaydı. Onları iyileştirebilecek olan tek kişi şimdi Yusuf'un mezarında yatıyordu. Acı çeken insanların feryatları dünyanın büyük bir ışığı yitirdiğini açıkça gösteriyordu. Mesih'ten yoksun kalan dünya artık tamamen karanlığa gömülmüştü. "Onu çarmıha gerin!" diye bağıranların çoğu kendilerinin başına gelecek olan felaketin farkına varmışlardı. Şu anda eğer kurtarıcı yaşasaydı şöyle bağırırlardı. "Bize İsa'yı verin." Halk İsa'nın hahamlar tarafından ölüme mahkum edildiğini öğrenince onun ölümüyle ilgili sorular sormaya başladılar. Onun yargılanmasıyla ilgili ayrıntılar mümkün olduğunca halktan gizlendi. Fakat o mezarında yatarken ismi binlerce kişinin dudaklarında anılıyor, hahamlar ve din bilginlerinin onu insafsızca yargıladıkları haberi dilden dile dolaştı ve her yere yayıldı. Akıllı ve doğru hüküm veren insanlar, hahamlardan ve din bilginlerinden Eski Ahit'in Mesih'le ilgili bölümlerini açıklamalarını istediklerinde, yanlış bir izlenim yaratma çabasında olan hahamlar ve din bilginleri ne diyeceklerini şaşırdılar ve adeta çılgına döndüler. Mesih'in acı çekmesi ve ölümüyle ilgili peygamberlikleri açıklayamadılar ve onlara sorular soran birçok kimse kutsal yazının yerine geldiğinin farkına vardı. Zevk alacaklarını düşündüklerini, intikam, hahamlara ve din bilginlerine bu kez acı vermeye başlamıştı. Halkın büyük ölçüde tepkisini çektiklerini biliyorlardı. İsa'ya karşı kışkırttıkları birçok kişinin bu kez gerçekleştirdikleri bu utanç dolu işlerden dolayı bu kez kendilerine karşı olduklarını biliyorlardı. Hahamlar İsa'nın bir sahtekar olduğuna inanmaya çalıştılar. Fakat bu boşunaydı. Onlardan bazıları Lazar'ın mezarının başında bulunmuşlar ve İsa'nın ölü bir kimseyi nasıl dirilttiğini görmüşlerdi. Mesih'in şimdi kendi kendisini diriltip karşılarına çıkmasından korkuyorlardı. Onun ölüp sonra tekrar dirilmeye gücünün olduğunu duymuşlardı. Onun şu sözlerini hatırladılar. "Bu tapınağı yıkın, onu 3 günde yeniden kuracağım." Yahuda, İsa'nın Kudüs'e son yolculuğu sırasında öğrencilere söylediği sözleri bildirmişti. "Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu, hahamların ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay edip, kamçılayıp çarmıha germeleri için diğer uluslara teslim edecekler. Fakat o, 3. gün dirilecek." Bu sözleri duydukları zaman gülmüş, hatta alay etmişlerdi. Fakat şimdiye kadar Mesih'in tüm ön bildirilerinin gerçekleştiğini hatırladılar. İsa 3. gün dirileceğini önceden bildirmişti ve bunun aksini kim ispatlayabilirdi? Bu düşüncelerden uzaklaşmak istediler. Fakat bunu başaramadılar. Tıpkı babalan şeytan gibi inandılar ve korkudan titrediler. Öfkeleri dindikten sonra İsa üzerindeki düşünceleri gittikçe yoğunlaşmaya başladı. Mesih'in düşmanlarının karşısına cesurca çıktığını ve onların zulümlerine asla karşılık vermediğini gördüler. Yargılanmasından çarmıha gerildiği ana kadar gerçekleşen tüm olaylar onları İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünmelerini sağladı. Suçladıkları ve mahkum ettikleri kişinin her an karşılarına çıkıp kendilerini suçlayabileceğini ve mahkum edebileceğini ve kendisini öldürenlerden intikam alarak adaletin yerine gelmesini isteyebileceğini hissediyorlardı. Hahamlar bu sept gününde çok az dinlenebildiler. Dini açıdan bozulmamak için putperest evlerden uzak durmalarına rağmen bu kez İsa'nın naaşım tartışmak için bir araya geldiler. ölüm ve mezar çarmıha gerdikleri kişiyi bir daha hiç geri vermemeliydi. Başkâhinler ve ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak, "Efendimiz, o aldatıcının daha yaşarken ben 3 gün sonra dirileceğim" dediğini hatırlıyoruz. Bu yüzden buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrenciler gelir, cesedi çalar ve halka "ölümden dirildi" derler. "Bu sonuncu aldatmaca ilkinden beter olur" dediler. Pilatus onlara, "Bir manga asker alın, gidin mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın" dedi. Hahamlar mezarın güvenlik altına alınması için talimat verdiler. Askerler mezarın girişine büyük bir taş yuvarladılar. Halatlarla sağlamlaştırdılar, baştan ve sondan ağır kayalarla desteklediler ve taşı mühürlediler. Artık taş mühür bozulmadan yerinden oynatılamazdı. Her türlü olasılığa karşı mezarın başına bir de asker konuldu. Hahamlar Mesih'in naaşının yatırıldığı yerde kalması için ellerinden geleni yapmışlardı. Ölünün sanki sonsuza dek mezarda kalması için her türlü önlem alınmıştı. Zavallı insanlar böyle bir hazırlık ve plan yapmışlardı. Bu katiller uğraşlarının boşuna olduğunu göremeyecek kadar kördüler. Fakat bu hareketleriyle aslında Allah'ı yüceltmiş oldular. İsa'nın dirilişini engellemek için yaptıkları davranışlar, onun ilahiliğini daha güçlü bir şekilde kanıtlamış oldu. Mezarının önünde bekleyen asker sayısı ne kadar çok olursa, dirilişinin kanıtı da o denli güçlü olacaktı. Mesih'in ölümünden asırlar önce, Kutsal Ruh mezmurlar aracılığıyla şöyle bildirmişti. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş planlar yapar bu halklar? Yeryüzü kralları ayaklanıyor, önderler birleşiyor. Rab'be ve mesettiği krala karşı. Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Romalı askerlerin gücü Rab'bin dirilişini engellemeye asla yetmeyecekti. Rab'bin dirileceği saat yaklaşıyordu.